Ayrım 9.
Sadece parazit yetiştirme işlemini değiştirerek, birbirini izleyen döllenmeler arasında oldukça büyük zaman aralıkları koyarak virülansı adım adım azaltacak bir yöntem bulduk. Sonuçta öldürücü hastalıktan koruyan ama ılımlı bir hastalığa yol açan bir virüs elde ettik. Şimdi yapılacak çok iş vardı. Öncelikle mikrobu zararsız hale gelmesi için gereken sürenin tespit edilmesi gerekiyordu. Bu da çeşitli zaman aralıklarıyla bekletilmiş kültürlerle çalışmak anlamına geliyordu. Zaman ile virülansın azalması arasında bir ilişki olduğu anlaşıldı. Bir ayı aşkın aralıklarla ekilen kültürler arasında zayıflama gözlenmedi. Fakat bundan sonra zaman aralıkları uzadıkça zayıflama arttı. Pasteur sorunu tam anlamıyla aydınlığa kavuşturmak için virülansı ölçmenin bir yolunu geliştirmeliydi. İki ayrı kültür dizisinin göreli virülansını, yaratıklar aynı tarzda ve aynı koşullar altında bulaştırıldığında yol açtıkları ölüm sayısı oranına göre tanımlayarak bir virülans değeri elde etti. Ardından zayıflama mekanizmasının aydınlatılması gerekiyordu. Pasteur uzun zamandır mayalanmada oksijenin rolü olup olmadığını merak etmişti. Mikropları ya da ortamı tazelemeden kültürün ömrünün ve mikropların oksijene gösterdiği direncin bir ölçüsü olabileceğini düşündü. Çeşitli kaplar tavuk suyu, taze virüsler ve az havayla doldurulup beklemeye bırakıldı. Sıvılardaki gelişme birkaç gün sonra durdu. Benzer kültürler açık kaplarda da hazırlanmıştı. Kapalı şişede korunan kültürün zararsız hale gelebilmesi için 2 ay geçmesi gerekiyordu. 2 ay sonra açılan şişedeki kültürün uzun hareketsizliğine karşın kuşlara bulaştırıldığında virülansının şişe doldurulduğu zamandan beri aynen korunduğu görüldü. Açık havada yetiştirilen kültürler ise ya ölü bulundular ya da virülans koşullarını bir ölçüde yitirmişlerdi. Peki mikropları böylesine zayıflatan şey neydi? Pasteur bunu çözemedi. Her ne kadar bazen böyle ilişkiler, morfolojik ayrımlar ve farklı virülans biçimleri arasındaki ilişkiler ortaya çıksa da virüsün küçük olması yüzünden mikroskopla bakıldığında gözden yiterler. Aşının hastalık virüsü ile ilişkisi artık çok açıktı. Aşının çiçek hastalığı ile ilişkisi hakkında tartışmalar sürerken biz tavuk kolerasının zayıflatılmış virüsünün yine bu hastalığın çok güçlü virüslerinden elde edildiğinden ve bir virüs biçimini doğrudan doğruya başka biçime dönüştürebileceğimizden emindik. Her ikisinin doğası özünde aynıydı. Zayıflatmanın bulunuşu kendini hazır duruma getirmiş akla tarihin yardımı sayesinde gerçekleşmişti. Ama diğer araştırmalar tümüyle Bacon'un önerdiği yolda ilerliyordu. Zaman ile zayıflama arasında bir ilişki vardı. Ne var ki görünüş itibariyle zaman olan etmen aslında neydi? Pasteur bu soruya hiçbir zaman doyurucu bir yanıt veremedi. Sonraki gelişmeler. Bu sonuçların genelleştirilmesinin ve aşıların hasta insanlara yapılacak düzeyde uygulamaya konulmasının olağanüstü öyküsünde Pasteur başrolü oynuyordu. Pasteur'un daha sonraki iki önemli çalışması yani şarbon aşısının geliştirilmesi sayesinde hastalığın nasıl yayıldığının bulunması ve kuduz üzerine son çalışmaları bilim açısından öykünün en heyecanlı kısımlarını oluşturuyor. Bu araştırmaların en dikkate değer yanı Pasteur'un karma karışık empirik zorluklar cangalında kuram rehberliğinde yolunu bulmuş olmasıdır. Mikroorganizma biyolojisi açısından ev sahibinin tamamen başka bir ortam olduğu konusunda Pasteur son derece açıktı. Kolera mikroplarının üremesine elverişli ortam tavuk suyu ya da tavuğun kendisiydi. İkisi arasında özel bir ayrım yoktu. Her ikisinde de mikrop yür gelişirdi. Bu yüzden farklı hayvan türleri virüslerin zayıflaması için olası bölgeler olarak düşünülebilirdi. Şarbonun bir mikropla ilgili olduğu düşünülüyordu. Ancak bu durumun keşfiyle Tysant yanlışlıkla mikropları süzerek tümüyle kimyasal bir aşı geliştirmeye çalıştı. Pasteur dondurulmuş tavuklar üzerinde yapılan basit bir deneyden hareketle bir kültür içindeki mikrobik etkinliğin kimyasal yan ürünlerinin değil bizzat mikropların hastalık belirtilerine yol açtığını gösterdi. Böylelikle şarbon basillerini zayıflatmanın zorluğu ortaya çıktı. Çünkü dirençli basiller sporlar oluşturarak kendilerini fazla oksijenden, ısıdan ve benzer etmenlerden kolayca koruyorlardı. Fakat Pasteur şarbon kültürünün ısıtılmasını dikkatle kontrol ederek sporların oluşumunu önleyebileceğini keşfetti. 42 derece Celsius ile 44 derece Celsius arasında sporlar oluşmadı. Herhangi bir hata kabul edilemezdi. Çünkü 45 derece Celsius'ta mikroplar ölüyordu. Deney son derece narin bir alanda gerçekleştirilmesine rağmen sonuçlar yeterince fikir veriyordu. Zaman tekrar devreye girdi ve yalnızca 8 gün sonra tam bir zayıflatma gerçekleştirildi. Pasteur'un bunları kamu önünde sınayabilmesi için büyük Polly Lefort testi düzenlenmişti. Bir zamanlar Pasteur'u eleştiren A.M. Rosin'in organizasyonu üstlendi. 5 Mayıs 1881'de 24 koyun, 1 keçi ve 6 sığıra zayıflatılmış şarbon kuşağı aşılandı. 31 Mayıs'ta bu hayvanların yanı sıra 29 hayvanı zayıflatılmamış bir kültür enjekte edildi. 2 Haziran'da aşılanmış hayvanların tümü sapasağlamdı. Daha önceden aşılanmamış koyunların tümü ölmüş, sığırların ise hepsi hastalanmıştı. Sonuç Pasteur için tam bir zaferdi. Fakat işlerinin hızla Fransa ve İngiltere'ye yayılmasını, fabrikasının aşıyı büyük ölçeklerde üretmesine karşın Pasteur apaçık başarısı karşısında zıvanadan çıkan Alman meslektaşı Robert Koch'un hışmına uğradı. Ancak Alman çiftçilerinin baskısı sonucunda Alman Tarım Bakanlığı aşıyı kullanmaya ikna edilebildi. Kuduza gelince, o sadece çok tehlikeli bir hastalık olmakla kalmıyordu. Kuduzun nedeni bildiğimiz gibi kelimenin şimdiki anlamıyla bir virüstü. Bu yüzden daha zayıf bir soy yetiştirmek için depolanacak organizmaları mikroskobik olarak saptama şansı yoktu. Ama Pasteur önemli bir şeye dikkat etmişti. Hastalık öncelikle sinir sistemine saldırıyor ve kurbanın beyninde açıkça belirlenebiliyordu. Hayvanların biyolojik ortamı olduğu biçimindeki temel düşüncesine dönerek bir omurga kemiğini kültür ortamı olarak kullanmaya karar verdi. Hastalık tavşanlara bulaştırılarak onların gizemli organizmalarca istila edilmiş omurga kemikleri elde edilebilirdi. Tavşanlardan bu şekilde elde edilen örnekler steril atmosferde bırakılmış ve yavaş yavaş kurutulmuşlardı. Kemiklerin suyundan yapılan hamurlar aracılığıyla hastalık bulaştırılan hayvanlarda kudurma oranı giderek azaldı. Burada da zayıflama tümüyle zamanı ve doğru ortamın seçimine bağlıydı. Sonuçta efsanevi olay meydana geldi. Pasteur, kuduz bir köpek tarafından ısırılan çocuğu aşı olmaya ikna etti. Mucize gerçekleşti. Çocuk kurtuldu. 10. Ernest Rutherford, elementlerin yapay dönüşümü. Ernest Rutherford 1871'de Yeni Zelanda'nın Nelson şehrinde İskoçyalı bir babadan ve İngiliz bir anneden dünyaya geldi. Babası küçük çaplı bir çiftçi ve bir çeşit genel mühendisti. Annesi öğretmendi. Ortaokul eğitimi için Nelson Koleji'nden burs kazandı. Okulda özellikle matematikte çok başarılıydı. Başka bir burs onu Christchurch'taki Canterbury Koleji'ne götürdü. Ardından 1889'da Yeni Zelanda Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini sürdürdü. Matematik ve matematiksel fizik dallarını birincilikle bitirdi. Daha üniversite öğrenciliği yıllarında mıknatıslanma konusunda araştırma çalışmalarına başlamıştı. 1894 ve 1895'te radyo dalgalarını saptayan bir dedektör geliştirdi. 1895'te Cavendish Laboratuvarı'nda J.J. Thomson'ın yanında çalıştı. Cambridge için 1851 Exhibition burs kazandı. Cambridge'deki ilk çalışmalarını Thomson'la birlikte X ışınlarının iyonlaşma etkileri üzerine yaptı. Sonra 1898'de radyoaktivite olgusunun araştırılmasına, basit maddelerin doğal parçalanması sırasında ortaya çıkan radyasyon yayılması konusuna döndü. 1898'de Montreal'deki McGill Üniversitesi'nde kendisine fizik kürsüsü önerildi. Bu sayede hem kendisine ait bir laboratuvara hem de Christchurch'te nişanlandığı Mary Newton ile evlenmek için gereken ekonomiye kavuştu. Burada tuhaf bir insan olan Frederick Soddy ile ortak çalışmalar yapmaya başladı. Rutherford 1902'de Soddy ile radyoaktivitenin atomik parçalanma kuramını formüle etti. 1903'te Royal Society üyesi seçildi. 1904'te Rumford madalyasına layık görüldü. 1907'de Manchester Üniversitesi'ne fizik profesörü olarak döndü. Hemen etrafında yetenekli gençlerden oluşan bir grup toplandı. 1908'de Nobel Kimya Ödülü aldı. 1909'da Geiger ve Marston'la birlikte ağır çekirdek ve onun yörüngesindeki elektronlardan oluşan bir atom modeli kurmayı hedefleyen deneysel çalışmayı sürdürüyordu. Bu keşif ilk başta fazla önemsenmedi. Ancak Bohr, temel parçacıklar ve karşılıklı etkileşimlerden hareketle kuantum kuramının taslağını çıkardığı sırada onunla Rutherford arasında oldukça verimli bir işbirliği sağlandı. Birinci Dünya Savaşı sırasında denizaltı tarama sorunu üzerinde çalıştı. Bu arada kendi asıl araştırmalarına devam ediyordu. Bu bölüme konu olan deney 1919 yılında yapıldı. Rutherford bu deneyle elementlerin yapay parçalanması ve onların zorunlu dönüşümlerini keşfetti. Son olarak 1919'da J.J. Thomson'ın ardından Cavendish Laboratuvarı'nın yöneticisi olarak Cambridge'e döndü. Chadwick ile yapay parçalanma üzerine sistematik çalışmalar yaptı. Oliphant ve Hunter ile birlikte ilk nükleer füzyonu gerçekleştirdi. Yani hafif atomları bir araya getirerek daha ağır atomların oluşmasını sağladı. 1925'te liyakat nişanına layık görüldü ve 1931'de Lord unvanını aldı. 1937'de Cambridge'de öldü. Rutherford'un deneyinden önceki düşünceler. Elementlerin dönüşümü probleminin tarihini irdelerken element sözcüğünden ne anlaşıldığı önemli bir yer tutar. Eski Yunan'da bilindiği gibi bileşiklerle elementler arasındaki fark belirgin değildi. Tarihsel olarak en önemli ayrım daha çok metaller ile ametaller arasındaydı. Ama bir elementler öğretisi vardı. Yunanlar yer kabuğunu maddeler, organik maddeler, taşlar gibi aşina maddeleri oluşturan temel ilke olarak düşünüyorlardı. Bu elementler ya da ilkelerden dördünün toprak, su, hava, ateş değişik şekillerde bir araya gelerek farklı farklı maddeler oluşturduğu düşünülüyordu. Bu ilkeler yok edilemezdi. Eski Yunan'da birçok bilim adamı dört ilkenin birbirine dönüşmediğini düşünüyordu. Bununla birlikte İskenderiye'nin Akdeniz dünyasının bilim kültüründe egemen olmasından itibaren yaklaşık M.Ö. 300'lü yıllarda gittikçe artan sayıda doğa bilimleri meraklısı sıradan tözlerin birbirine dönüştüklerini düşünmeye başladı. Besin ete, buz suya, maden filizi metale dönüşebilirdi. Genel tecrübeyle yerleşmiş olan bu fikir bütün tözleri, metalleri de kapsayacak şekilde genelleştirildi. Böylece yerinde müdahalelerle kurşun ya da kalay gibi metaller, altın, demir ya da başka herhangi bir şeye dönüştürülebilirdi. Bu projenin çifte anlamı vardır. Burç işaretleri ile ilgili olarak metaller, astrolojik kuramlarla ilişkilendirilmişlerdi. Her materyalin kendine özgü güçleri olduğu düşünülüyordu. Böylece altın en mükemmel olduğu düşünülen metal olarak yararından öte zamanın ekonomik sistemi içinde önem kazanmaya başladı. Sıradan metalleri altına dönüştürmek sadece ekonomik bir avantaj sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda diğer mükemmel tözlerin yaratılması için teknik olanaklar bulunacaktı. Mükemmel ilaç Panacea da bu gelişmeden payını alacaktı. Bu geleneğe bağlı kimyacılar metallerin de diğer bütün tözler gibi dört farklı elementin değişik oranlarda birleşmesinden oluştuğunu düşünüyorlardı. Eğer daha temel tözlerdeki oranları bulabilirlerse dengeyi bozan elementlerden ekleyip çıkararak tözü değiştirebileceklerine inanıyorlardı. Eğer kusursuz dengeyi yakalarlarsa altın oluşturacaklarına inanıyorlardı. Bazı oranların matematiksel şıklığına inanılıyordu. Doğal sayı dizilerinin basit özelliklerinden türetilen sihirli kareler gibi matematiksel kuramlar vardı. Tabii imkansızı başarmaya çalışan simyacılar bu arada birçok yararlı kimyasal tepkimeler ve işlemler keşfettiler. Bugün doğanın temel sıradan tözleri olarak düşünülen elementlerin dönüştürülmesi düşüncesi, Rönesans ve 19. yüzyılın sonları arasında saygınlığını yitirdi. Gelişmenin kesin hikayesi ve bu fikrin yayılması pek bilinmiyor. Tözlerin temelde benzeşen parçacıklardan oluştuğuna inanan Robert Boyle gibi 17. yüzyıl bilim adamlarının simya kuramlarını ve dönüştürme çabalarını küçümsemekle birlikte dönüştürme düşüncesiyle bir alıp veremedikleri yoktu. Her şeye rağmen Boyle bir tözü temel parçacıklarına ayırıp sonra onları yeni bir düzene göre bir araya getirebilseydi bir tözü diğerine dönüştürmüş olacaktı. Tarihsel gelişme ne olursa olsun dönüşümün imkansızlığı inancı 19. yüzyılın sonlarına kadar etkisini sürdürdü. Rutherford'un ilk katkısı radyoaktivite kuramıydı. Becquerel, baz minerallerin ışıldama yapan ve fotoğraf tabakasını karartan ışınlar yaydığını fark etmişti. Kuriler aktif bileşenleri minerallerden soyutluyorlardı. Ne var ki radyoaktivite kuramı ilkeldi. Çoğu bilim adamı bunu bir ışıldama biçimi, ışık üreten kimyasal bir tepkime olarak düşünüyordu. Sadece Rutherford, radyoaktif madde ışığı yayarken temel bir sürecin nasıl işlediğini anlamışa benziyordu. İleri sürdüğü bir varsayıma göre ışınların kaynağı atomların kendi kendilerini parçalamalarıydı. Parçalanma, atomun daha küçük atomlara bölünmesine yol açıyordu. Bu atomlar da zorunlu olarak maddeleri oluşturuyordu. Bu düşünce bir ağır metal olan radyumun nasıl ana maddelerden geçerek kendisinden daha hafif bir metal olan kurşuna dönüştüğünü açıklıyordu. Şimdilik bilinen bu parçalanmanın sadece ağır elementlerle sınırlı kaldığı ve kendiliğinden olduğuydu. Bir elementin ilk yapay dönüşümü. Bilim adamlarının hipotezlerini doğrulamak için deney yaptıkları konusunda yaygın bir söylence vardır. Buna göre ilk önce hipotez bir şekilde formüle edilir, sonra test edilmek üzere ondan bir takım sonuçlar çıkarılır. Eğer deneye göre başarısız olunursa hipotez reddedilir. Yok eğer başarı sağlanırsa varsayım o an için makul kabul edilir. Rutherford'un deneyi böyle değil. Doğrusu sınama bile sayılmaz. Aslında atomların ayrışması sırasında açığa çıkan ürünlere iletilen şiddetin gücünü belirlemek için tasarlanan deney şaşırtıcı bir şey açığa çıkardı. Rutherford'un beklenmeyen etki hipotezi uydurma becerisi vardır. Daha önce doğal radyoaktivite konusunda sunduğu fikirlerden çıkan ve onları geliştiren hipotez gibi. Asıl deney bir alfa parçacıkları kaynağı ağır atomların parçalanmasından doğan genel ürünler. Şimdi helyum atomunun çekirdeği olduğu biliniyor. İçine gaz ya da durdurucu güçlerin sokulabileceği bir oda, parçacıkların odadaki gaz boyunca geçtiğini ya da alfa parçacıkları ile gaz molekülleri arasındaki çarpışmadan yayıldığını anlamak için bir ekran gerektiriyordu. Aygıt, alfa parçacıkları üretmesi için bir radyum C kaynağı ile donatılıp hava ile doldurulunca ekrandan kaynaktan gönderilen alfa parçacıklarının eriminin ötesinde ışıldamalar görüldü. İlk bakışta bunlar Rutherford'a hidrojenin içinden geçen alfa taneciklerinin ürettiği hızlı hidrojen atomları gibi göründü. Bir alfa parçacığı bir hidrojen atomuna çarptığında onu çok yüksek bir hızla ve uzun bir erimle fırlatacak bir itiş veriyordu. Azot dışında havayı oluşturan bileşenlerden oksijen ve karbondioksit aygıta konulduğunda uzun erimli parçacıkların oluşturduğu ışıldamalar çok düşüyordu. Bununla birlikte kuru hava konulduğunda çarpıcı bir sonuç gözlendi. Uzun erimli ışımalar azalacağına büyük miktarda arttı. Bunların erimi 19 santimetreye kadar ulaşıyordu. Bu neden olabilirdi? Rutherford bunu yanıtlayabilmek için uzun bir yan deneyler serisine başladı. Her deney bu gizemli, hızlı parçacığın olası kaynaklarını ortadan kaldırmaya yönelikti. Alfa parçacıklarıyla çarpıştığı için oluşmuş bazı hızlı oksijen ve nitrojen atomları vardı. Ama bunların erimleri yalnızca 9 santim idi. Oda ile dedektör perdesi arasına 9 santimetrelik hava katmanından daha fazla durdurma gücü olan bir ekran koymasına karşın gördü ki bu atomlar tamamen durmuyor. Özenle kurutulmuş havadan da aynı sonucu alınca Rutherford anormal etkinin su buharından kaynaklanmadığını düşündü. Aynı şekilde iyice süzülmüş hava da aynı etkiyi yapınca buna toz parçacıklarının da sebep olmadığı anlaşıldı. Eğer bu havadaki nitrojenden kaynaklansaydı dışarıdan nitrojen eklendiğinde bir şekilde bu uzun erimli parçacıklar üremesi devam etmeliydi. Tam da böyle oldu işte. Açık havada %80 oranındaki nitrojen %100'e çıkarıldığında beklenen düzeyde artış oldu. Böylece elde edilen sonuçlar havadan elde edilen uzun erimli ışıldamaların nitrojen yüzünden olması gerektiğini göstermiştir. Ama diğer basamak bunların alfa parçacıkları ile çarpışmasından kaynaklandığını göstermektedir. Bu konuda en küçük bir kanıt olsa yukarıdaki varsayılabilirdi. Kesin sonuç verecek bir test gaz basıncını değiştirmekti. Eğer gaz basıncındaki düşme ile doğru orantılı olarak ışıldamalar azalıyorsa bu iyi işaret demekti. Rutherford, ışıldamayı sağlayan fırlatılmış atomların fırlatan atomlarla orantılı olduğunu gösterdi. Alfa parçacıkları kaynağından daha uzak bir hedefteki moleküle çarpıldığında fırlatılan parçacık da buna bağlı olarak daha uzağa gidecektir. Bu basit akıl yürütme etkinin çarpışmalardan kaynaklandığını gösteriyordu. Hipotez, test basamağı çoğu zaman bilimin tamamı olarak nitelendirir. Ama söz konusu çalışmada bu en son basamaktı. Etkinin sağduyulu değerlendirmelerinden çıkarılan kanıt, uzun erimli ışıldamaların nedeninin hidrojen atomları olduğuna, bunların yapay parçalanmalarının ürünü olarak nitrojen atomlarından gelmiş olması gerektiğini, geride daha hafif bir elementin dönüşmüş atomlarının kaldığını işaret ediyordu. Ama öncelikle uzun erimli parçacıkların gerçekten de hidrojen atomları olduğu kesin olmalıydı. Bir manyetik alan içerisinde saptırılan hareketli parçacıkların derecesi yükün kütleye oranı ile orantılıdır. Yükün kütleye oranı bazı atomlarda çok belirgindir. Öyleyse uzun erimli parçacıklar benzer şekilde hazırlanan eşit miktarda hidrojen atomları ile aynı manyetik alan tarafından saptırılıyorsa bunların gerçekten hidrojen atomu olduğu söylenebilirdi. Rutherford deneylerden bir kanıt olarak memnun kalmasına yetecek sonuçlar almasına rağmen sayılar beklediğinden daha küçük çıkıyordu. Ama tüm bu sonuçlar bir araya geldiğinde uzun erimli parçacıkların ne olduğu hemen hemen kesinlik kazanıyordu. Şimdi deneyin yorumuna gelelim. Diyebiliriz ki, diyor Rutherford, nitrojen atomu hızlı alfa parçacıkları ile yakın çarpışma sonucunda gelişen yoğun kuvvetler altında parçalanıyor ve serbest kalan hidrojen atomu da nitrojen çekirdeğinin bileşenlerinden birini oluşturuyor. Sayfa 586. Ama bu yorum sadece etkinin bir ad hoc açıklaması ya da gereğinin yapılması olarak geçiştirilmemelidir. Hali hazırda iyi kurulmuş kuramların doğal bir uzantısı olarak görülebilmelidir. Rutherford bu yeni etkinin nasıl yerli yerine oturduğunu anlatarak devam eder. Ortaya çıkan güçlerin muazzam şiddeti göz önüne alınınca, alfa parçacıkları bileşenlerine ayrılmaktan kurtulurken, nitrojen atomunun parçalanması pek şaşırtıcı değildir. Gerekli donanımla oynayarak Rutherford, nitrojenden başka bir elementi, hidrojeni elde etmişti. Kendine özgü bir ön sezi ile bugün hala nükleer fiziğe hakim olan araştırma programını önermeye devam etti Rutherford. Eğer daha büyük enerjili alfa parçacıkları ya da benzer fırlatıcılar deneylerde kullanılabilseydi, daha hafif atomların çekirdek yapılarını parçalamayı da umabilirdik. Rutherford'dan sonra nükleer araştırmalar. Bu program iki şekilde yürütülebildi. 1930'lara kadar kozmik ışık denilen yeni bir ışın bulundu. Bunlar çok büyük enerjiyle uzaydan atmosfere giren parçacıklardı. Atmosferin yoğun, ağır kısmının üzerine çıkarılan balonlardaki fotoğraf tabakalarını kozmik radyasyona maruz bırakarak hava atomları ile oldukça güçlü bu fırlatıcılar arasındaki çarpışmaları kaydetmek mümkün oluyordu. Sıradan atomların bileşenleri olduğu tahmin edilen çeşitli yeni parçacıklar bulundu. Ama bu teknik gerçekleştiğinde verimli olmasına rağmen başarıya ulaşması rastlantıya bağlıydı. Uzun süre kozmik ışın çarpışmasının yolunu gözleyebilirsiniz. Ne var ki beklediğiniz gerçekleştiğinde bu istediğiniz kadar enerji yüklü olmayabilir. İkinci gelişme, yapay hızlandırıcılarının tasarımı ve yapımıydı. Temel ilke basittir. Elektron ya da proton gibi yüklü bir parçacık, uygun polaritedeki bir elektrik alanı tarafından çekilir ve böylece hızlandırılır. Parçacık bir diğerine geçtiğinde kapanan bir dizi elektrik alan yaratılır ve böylece bir ivmelenme sağlanır. Donanımı daha bütünsel yapabilmek için diğer bir etki sık sık uygulanır. Yüklü parçacıklar bir manyetik alan içerisinde eğri bir yol çizerler. Uygun manyetik alan düzenlenerek bir parçacıklar demetine spiral ya da dairesel bir yol çizdirilebilir. Bu demet elektrik alanları ile aygıtın dairesel yörüngesinde milyon kez döndürülebilir ve bu işlem bir hedefte korkunç bir enerji ile yüklerini boşaltana kadar sürebilir. Bu makinelerle atom çekirdeğinin yapısı hakkındaki araştırmalar keşfi son yıllarda büyük başarılarla devam etti. Bazen bilimin bilgi toplamadığı bir dünya görüşünden ötekine yalpaladığı söyleniyor. Kısa vadede bu pek doğru görünmüyor. Rutherford'un Thomson'un gaz yükü boşaltımına ilişkin yorumunu genelde kabul etmesi bu deneyin gerçekleşmesini sağlamıştı. Karmaşık atomik yapıların parçacıklarla çarpışması nedeniyle beklenmedik etkiler açığa çıkıyordu. Elektrik yüklü atom altı parçacıklarına ilişkin bir düşüncesi olmasaydı Rutherford bu keşfi yapamazdı. F. Anlamsız sonuçlar. Bir dizi deney yapılır da sonuç alınmazsa ne olur? Anlamlı olabilecek hiçbir sonuç vermeyen deneylerden söz edince akla ilk önce A.A. Mikasan ile E.W. Morley'in yaptığı deneyler geliyor. Bu iki bilim adamının yaptığı deneylerden geriye ölçülebilir sonuç vermeyen bir işlem kaldı. Belki deneysel işlem bir etki uyandırmış ama ilk önce yapılan işlemlerin etkisini dengeleyen başka bir etki doğmuştu. Bir varsayımı sınamak için kimi zaman böyle dengeler kurmaya yönelik deneyler yapıldığı görülmüştür. Peki ya sonuç vermesi beklenen bir kuram sadece yanlış olmakla kalmayıp kavramsal olarak da uyumsuzsa? Bu bölümde anlatılan deneyin sonuçlarına iki tür açıklama getirilmişti. Sonunda ikinci türden bir açıklama, anlamsız sonucu bir yerlere oturtmanın en iyi yolu gibi göründü.